Ayrım 21, sayfa 339. Umut 2008. Umut, vedanın devamı olarak değil, yakaladığı rüzgar yüzünden hiç değil, annemi anlatan bir öykü yazma ihtiyacıyla kıvrandığım için yazıldı aslında. Veda, Osmanlı'nın düşman işgali altındaki 3 hazin yılını anlatıyordu. Türk edebiyatına, hain padişah Vahdettin söylemine karşı bir alternatif bakış açısı, bana da önemli bir ödül getirmişti. Hazin bir hikayeydi. Dedemin sürgüne kaçışıyla bitiyordu. Umutsa, Osmanlı'nın yıkıntısı üzerine kurulan Cumhuriyet'in ilk 20 yılının ve annemle babamın hikayesidir. Yoksul ve umutsuz insanlara can suyu veren Cumhuriyet'in ilk yıllarını çok severek yazdım. Bu yıllar her şeyini kaybetmiş, elinde yanmış topraklardan, yıkılmış şehirlerden, gırtlağa kadar Osmanlı borcundan, sıtma, trahom, verem ve frengi gibi bulaşıcı hastalıklardan başka hiçbir şeye kalmamış insanların, küllerinden yeniden doğmalarının, umutla ileriye bakmalarının öyküsüdür. Bir de ailemde yaşanan olağanüstü bir aşkın. Diğer romanlarımdan farkıysa, yazıldığı mekandır aslında. Ben bu zor yılları ve bu zor aşkı, diğer bütün kitaplarımı yazdığım İstanbul'daki evimde ya da Urla'daki yazlıkta değil, bambaşka bir coğrafyada, Barbaros'un benim adıma başvurup kabulümü sağladığı New York'un banliyelerinden Gent'te bir yazarlar evinde yazdım. Ledig House, International Writers Colony'de. Ledig House'a uzun bir yolculuk sonunda 2008 yılının bir Eylül günü vardım. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kadınlı erkekli gelmiş 7 yazardık. Her ülkeden sadece bir yazarın katıldığı evde, o dönem benden başka İsrailli Lisa Katz, Avustralyalı Ines Baranay, Vietnamlı Hoang Hung, Amerikalı Jennifer Wonderbers, Estonyalı Ki Wa, bir de adını unuttuğum Danimarkalı bir yazar vardı. Ledig House'a girişimizin daha birinci gününde damak tatları ve müzik zevkleri uyuşan Orta Doğu'nun sıcakkanlı kadınları Lisa ve ben ayrılmaz ikili haline geliverdik. Sorunları bol ülkelerimiz hakkında konuşacak çok şeyimiz vardı ki lafımız hiç bitmiyordu. Kadınlarla erkeklerin kaldığı evler başbakanımızın kulakları çınlasın ayrıydı ama aynı bahçe içindeydi. Ve İstanbul adalarının ahşap konaklarını andırdıkları için bende müthiş bir nostalji uyandırmıştı. Bahçe dediğim uçsuz bucaksız gibi gözüken, üzerinde sanat heykellerinin heykellerin bulunduğu bir sanat parkıydı. Hayatımın hiçbir evresinde Ledig House'da olduğu gibi ağır bir disiplinle yazmamıştım. Sabah 7 sularında kalkıp bilgisayarımın başına geçiyor, Lisa ile yaptığımız yürüyüşün ve öğlen yemeği molasının dışında akşam yemeği saatine kadar ara vermeden çalışıyordum. Akşam yemeklerimizi kocaman bir mutfağın ve kapsamlı bir kütüphanenin de bulunduğu bir üçüncü evde tüm yazarlar birlikte yiyorduk. Sonra da yine hep birlikte televizyonun karşısına yığılıyor, Obama ile McCain'in seçim propagandalarını dinliyorduk. Seçimlere sadece bir ay vardı. Taraflar asabiydi haliyle ve nasıl beceriyorlarsa birbirleriyle küfür, hakaret etmeksizin ölesiye çekişiyorlardı. Ledig House'a gittiğimde Umut'un 30. sayfasındaydım. 5 hafta sonra bu evden ayrılırken kitabın sonuna yaklaşmış, aşırı yazmaktan sağ omzumda ödeme sebep olmuştum. İstanbul'a neredeyse tamamlanmış bir roman ve ayrıca ev arkadaşım Aynez'in birkaç adet kitabıyla döndüm. Aralarından birini Türkçe'ye çevirtip yayınlatmak için. Kaplan'la Yan Yana adıyla Türkçeleştirilen kitabın tanıtımı için 2011 Kasım'ında İstanbul Kitap Fuarı'na gelen Aynez İstanbul'a aşık oldu. O gün bugündür Beyoğlu'nda ikamet ediyor ve içinde İstanbul'un da geçtiği bir roman yazıyor. Bana gelince Umut'tan sonra 5 roman daha yazdım. Ama Umut'un bittiği noktada başlaması gereken otobiyografi niteliğindeki hayat sırasını başka bir kitaba bırakmak zorunda kaldı. Çünkü ölüm ferman dinlemiyor. Türkan 2009. Türkan Saylan çok hastaydı. Asla telaffuz etmiyorduk ama biliyorduk ki ölüyordu. Türkan Saylan'ı kaybetmek, güzel günlere inanma umudu, pozitif enerjiyi, yaşama sevincini kaybetmekti. Yoktan var etme maharetini kaybetmekti. Doğuda cüzdanı kontrol altına almak gibi mucizeler yaratmış, hayatı yaşanır kıran projeler üretmiş, birinin ölebileceğine inanmak kolay değildi. İmkansızı başaran biri, hastalığa kolayca yenilmez, o son dakika yine atlatacak ölümü diye hayal kursak da bilincindeydik gerçeğin. Benim bir de vicdan azabım vardı ilaveten. Birkaç yıl önce Türkan Hoca ile Etiler'de bir kafede buluşmuştuk. Daha doğrusu Türkan Hoca, Türkan Şoray, Çağan Irmak ve bizi bir araya toplayan Türkselli genç hanımla kardelenlere yeni kaynaklar yaratmak amacıyla bir toplantı yapmak üzere sözleşmiştik. Türkan Hoca ve ben buluşma yerine herkesten çok önce gitmişiz. Karşılıklı çay içerken lafladık oradan buradan ve konuştukça anladık ki aile yapılarımız ve hayatımızın bazı yönleri birbirini çok andırıyor. İkimiz de eğitimli fakat muhafazakar ailelerin çocuklarıydık. Gençlik yıllarımızda gezmek, tozmak ve erkek arkadaşlar konusunda ailelerimizle didişip durmuştuk. Yürütülemeyen erken evliliklerimiz, genç yaşta doğurduğumuz erkek çocuklarımız, hırçın, anlayışsız babalarıyla araları olmayan oğullarımız, ağır şartlarda uzun çalışma yıllarımız vardı. Bir dayanışma içine girdik ki o biçim. Ruh ikizleri gibi hissediyorduk kendimizi o anda. Ayşe, benim biyografimi yazar mısın dedi birden. Birkaç kitabım var ama sizin yazmanız başka olur. Adı Aylin yüzünden başıma gelenlerden dolayı çocuklarımın üzerine etmiştim ya, yeminimi bozabilmem mümkün değildi. Dilimin döndüğü kadar anlattım biyografi yazmamaya yeminli olduğumu. Israr etmedi. Kapandı konu. Zaten az sonra da diğerleri geldiler ve kardelenler için yeni kaynaklar yaratmak için neler yapılabilir bunu konuşmaya başladık. Birkaç yıl sonra Türkan Hoca'nın hastalığının dönülmez noktalara geldiği günlerde o kafede aramızda geçen konuşma rüyalarıma girmeye başladı. Neden çok saydığım ve sevdiğim bir insanın son arzusunu yerine getiremiyordum? Evet, yeminliydim fakat biyografi yazmaya da yazmamaya da yeminliydim sadece. Köprü örneğin. Recep Yazıcıoğlu'nun biyografisi değildi ama onun izini taşıyan bir romandı. Benzerini yapamaz mıydım? Uykusuz geçirdiğim bir gecenin sonunda telefon ettim Türkan Hoca'ya. Sizi çoğu kimse çağdaş yaşam ve kardelenlerle tanıyor. Tıp çevresi dışında cüzdanlılar için ömür tükettiğinizi bilen az dedim. Düşündüm de bana birkaç cüzdanlı öyküsü anlatabilirseniz hekimliğinizi öne çıkaran bir kitap yazabilirim. Ertesi gün evindeydim ses kayıt makinemle. Birkaç gün peşinde dolaştım. Evine, derneğe gittim. Bana naklettiği hikayeleri toparladım ve her işimi bırakıp yazdım. Sonra bir 30 sayfa yazıyı e-postayla yolladım Türkan Hoca'ya. Bir saat içinde notlarla, düzeltmelerle geri döndü bana. Her ikimiz de zamana karşı yarışıyorduk. Ben bu işi bu kadar geçe bırakmanın pişmanlığı, o ise kitabı görmeden gitmemenin telaşındaydı. Tam da o günlerde evi basıldı. Azize mertebesine konması gereken Türkan Hoca, ağır hastalığının son evresinde terör örgütü mensubu ilan edildi. İşte o an benim iktidardaki partiyle tüm bağlarımın koptuğu andır. Halk iradesini temsil eden, sandıktan çıkmış bir partiye, hayat tarzıma uymasa da elbette saygım vardı. Partiyi kapatma çabalarına, başörtüsü yasaklarına karşı çıkmıştım. Cumhurbaşkanına yapılan siyasi oyunlara tepki göstermiştim. Hatta bu nedenlerle kendi çevremde çok eleştirilmiştim. Ama tüm hayatını yoksul insanların sağlık sorunlarına vakfetmiş, bırakın başörtülü kadınları, kara çarşaflıların iyileşmesi, iş bulması, evlatlarını okutması, insanca yaşaması için bir ömür çırpınmış bir hekime, bir mübarek insana yapılan haksızlığı görünce bunu ona yapanlar bizlere ne yapmaz diye düşündüm. Gerçek yüzünü ilk o an gördüm iktidar partisinin. İntikam mangası gibi çalışan, karşındakini her bahaneyle ezmeye hazır bir ordu. Evet, sivil ama zalim bir ordu. Ürperdim. İşte o günlerin birinde Türkan Hoca'nın yardımcısı beni aradı, eve çağırdı. Meğer o gün evindeki son günüymüş hocanın. Aynı akşam hastaneye kaldırılacak ve bir daha hiç dönmeyecekti evine. Hemen gittim, zor konuşuyordu. Yaklaştım iyice yanına, ona kitabı bitirmeye söz verdim. Ve kitabın telifini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne mi vereyim diye sordum. Telif sizindir dedi. Hayır hocam, bu kitap sizin. Siz ne istiyorsanız o. Eğildi kulağıma, ikimizin arasında kalacak olan, zamanı gelince yerine getirmiş olduğum arzusunu söyledi. Türkan Hoca'ya bir sonraki ziyaretimi ne yazık ki hastanede yaptım. Artık sadece gözlerimizle konuşabiliyorduk ama o hala cıvıltılı gözleriyle ne çok şey anlatıyordu bilseniz. Türkan Hoca'nın cenazesi halkın sevgilisi haline gelmiş bir efsaneye vedaydı. Törenin yapıldığı Lütfi Kırdar salonuna halk sığmadı. Merdivenler, hatta tabutunun durduğu sahnenin üstü balık istifi insan doluydu. Kardelenleri, öğrencileri, meslektaşları, arkadaşları, gönüllüleri ve doğunun çeşitli şehirlerinden, kasabalarından ona vedaya gelmiş cüzzamlılardan oluşan kalabalık, Lütfi Kırdar'dan ta Teşvikiye'ye kadar yığılmış, izdiham yüzünden tek adım atamadan Türkan Hoca'nın tabutunu elden ele geçiriyorlardı. Hoca cennete, eller başlar üstüne ve gönüllerimize dalgalanarak gitti. Bizlere insan olmanın anlamını, erdemini ve merhameti öğretmiş olarak. Ondan geriye cüzzam hastaneleri, bu dalda yetişmiş genç doktorlar, iyileşmiş hastalar, eğitim dernekleri ve sayesinde umur görecek binlerce genç kaldı. Hem kendi yazdığı, hem çok değerli yazarların onu anlattığı kitapları da var ayrıca. Türkan, tek ve tek başına benim çorbadaki bir tutam tuzumdur. Onu anlatan kitaplar arasında. Hayat, Hüzün, 2010. Hayatı yazmaya yüreğimde Türkan Hoca'nın acısı tüterken başladım. Otobiyografi niteliğindeki bu kitabı yazmamın bir öyküsü yoktu ama bir nedeni vardı. Kendi yaşadığım yıllara dair sosyal tarihe not düşmek. Yaşamı boyunca ülkesinde 3 darbe ve sayısız olay. Parantez içinde 6-7 Eylül olayları, faili meçhul cinayetler, Maraş katliamı, Sivas katliamı vesaire. Yaşamış birinin içini dökmesi kaçınılmazdır. Ayrıca veda ile başlamış, umutla devam etmiş olan hikayeyi de noktalamak istiyordum. Hayat işte bu noktayı koyacaktı üçlemeye. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Daha doğrusu yayın evine uymadı. Sayfa sayısı fazla uzun geldi. Hayat ve Hüzün'ün hakkında anlatabileceğim yegane şey, bu iki kitabın aslında tek bir kitap. Yani sadece hayat olarak yazılmış olduğudur. Hayatı bitirince kapağa konacak resmi de ben seçtim aile albümümden. Kitabın provası hazırlandı ve işte o zaman olanlar oldu. Resimlerle birlikte neredeyse 800 sayfaya yaklaşan kitabı yayın evi çok kalın buldu. Okurlar kalın kitaplardan tırsıyorlarmış. Tırsan almasın dedim. Ama bu haliyle cep kitapta olmaz bundan dediler. O zaman da ben tırstım. Cep kitapları seviyorum. İnsan atıyor çantasına, vapurda, metroda, otobüste çıkarıp okuyor. Barbaros 100 sayfa kadar kısaltalım dedi. Ona kalsa tüm kitaplar 300 sayfada bitmeli zaten. Sırma ise tek bir kelime atılmasına bile kıyamaz. Hiçbir neticeye varamadan konuşup duruyorduk. Fikir gene Barbaros'tan çıktı. İkiye bölelim kitabı dedi. Nasıl yani? Şöyle, ilk yarısı hayatta kalsın, diğer yarısı da hayat 2'de. Fikir iyi de ikinci kitabın adı kötü. İsim bulmamız lazımdı ikinci kitaba. H ile başlasın istedim. Hasret, heyecan, hüsran, hazan, buldum. Hüzün. Çünkü hem benim hayatımın hem de ülkenin çok üzünlü günlerini anlatıyordum kitabın ikinci yarısında. Utku'yu neredeyse deli ediyorduk. Bandrol alınmıştı. Matbaa hazırda bekliyor ama yeni kapak tasarlayacak zaman yoktu. Aynı kapağı kullanalım birincisinin üzerine 1941-1964, ikinciye de 1964-1983 yazalım dedik. İnsanlar kör değil ya, elbette görürler, sırasıyla alırlardı. Yanılmışım. Görmediler. Kimi hayatı aldı, öykü son sayfada öykü bitti zannetti. Kimi hüzünle başladı, hayatla devam etti. Kitabı okuyup hakkında birbiriyle konuşanlar, başka kitaplardan söz ettiklerini görünce şaşırdılar. Benim imzalarda dilimde tüy bitti. Hüzün hayatın devamıdır demekten. Hüzün ve hayat, yaşını açık etmekten korkmayan, parantez içinde az bulunur ha, bir kadının bu ülkedeki 42 yılını anlatan 2 adet anı kitabıdır. Ama sadece kitapların değişik olduklarını fark edenlere. Hayat ve hüzüne otobiyografi de diyemiyorum. Çünkü kitapta yaşamımın 30 yılı eksik. Sosyal ve siyasi olaylarla, darbelerle örülmüş, ayrılıklarla savrulmuş bu 42 yıl. Benim kişiliğimi açık ettiği kadar ülkenin şizofren yapısına da tanıklık etmekte. Bu kitaplar okura ne verdi bilemem ama bana 2 şey öğretti. Birincisi, Türkiye'nin okurları ezici çoğunlukta kapakların üzerini okumuyor. İkincisi, elmanı bölebilirsin, sevgini bölebilirsin, mirasını bölebilirsin. Ama kitabını asla ikiye bölme. Gizli Anların Yolcusu 2011, Bora'nın Kitabı 2012, Dönüş 2013. Elimden bir niyetine 2 kitap daha geldi geçti cancağızım. Şimdi yepyeni bir şeyler söylemek lazım. İyi de ne söyleyecektim? Günlük alışkanlıklarımızla yaşayabilmenin giderek zorlaştığı günlerdeydik. İleri demokrasi vitesini yanlışlıkla geriye mi takmıştık nedir? Gerim gerim geriliyorduk toplum olarak. Eğlenmeye, gülmeye, flört etmeye, dans etmeye, içki içmeye ve sanatla haşır neşir olmaya alışık olmayan yöneticilerimiz vardı. İnsanların stres attığı, 2 yudum içkisini keyifle içtiği mekanların ruhsatları iptal ediliyor, sanat galerindeki açılışlar, İstanbullu olmayı bilmeyen kişilerce basılıyor, tiyatrolar hakkında ahkam kesen yandaşların sıkıcı ve tek düze yaşam tarzları doğrultusunda yaşamaya zorlanıyorduk. Her gün bir yeni yasakla sarsılıyorduk. Sezeryenle doğurmak ve kürtaj yasaklanıyordu. Toplu taşımacılıkta kadınlarla erkekleri ayrı oturtmak gündeme geliyordu. Hükümetin muhafazakar çizgisinden güç alanlar, kendileri gibi yaşamak istemeyenlere hayatı dar ederken, Anadolu'dan bitmez tükenmez töre ve namus cinayeti ve eşcinsellere yönelik şiddet haberleri geliyordu. Hepsinden önemlisi, eğitim sistemi çağdaş insan yetiştirmek yerine dini referanslarla yaşayacak kişiler yetiştirmek üzerine değiştiriliyordu. Dünya ile bütünleşmeye yönelik bir yaşamdan adım adım uzaklaşıyor, Orta Doğu'nun tuzucu karanlığına doğru kayıyorduk. Bütün bu yazdıklarım, benim hayat tarzımı benimsemiş insanların endişeleriydi. Türkiye'deki gidişatından memnun olan çok geniş bir kitle daha vardı. Onların arzu ettiği yaşam tarzı etmeyenlere dayatılması sorun olmayabilirdi ama görülüyordu ki tek tipleştiriliyorduk. İtiraz edersek nefessiz kalıyorduk. Biz bu hatayı sebebi ne olursa olsun zamanında yapmış ve dersimizi almıştık hani. Hani dayatmanın kötülüklerini öğrenmiştik. Yok, öğrenememişiz, öğrenemiyoruz. Hatalardan ders alma becerimiz eksik. Bu eksikliği kabullenmiştim de, sanatçı geçinenlerimizin muhafazakar olma lüksü yoktu. Ressamlar, yazarlar, çizerler, müzisyenler, dansçılar, tiyatrocular, toplumunun birkaç adım ötesinde duramıyorsa, toplumda farkındalık yaratamıyorsa, boşa kürek çekiyordur sanatıyla. Buna yürekten inandığım için, bir sonraki romanımda eşcinsel bir aşka yer vermek istedim. Çünkü eşcinseller edebiyata hak ettikleri oranda yansımamışlardı ve toplumun ötekileriydiler. Eşcinseller hakkında yazılan kitapların biri dışında yine hepsi eşcinseller tarafından yazılmıştı. Onları anlatan bir roman, eşcinsel olmayan bir yazardan benden olsun istedim. Okur yelpazemde birçok okurumu kaybetmeyi göze alarak yazdım. Eşcinsel aşkın cinsler arası aşk kadar doğal, içten ve tutkulu olabileceğini. Gizli Anların Yolcusu, giderek muhafazakarlaşan toplumda, eşcinsel aşkı normalleştirme adına yazılmış bir romandı ama özünden çok Ayşe Arman röportajıyla gündeme geldi. Çok satan yazar sevmezler ya da beni sevmeyenler bu röportajdan satırlar, ara başlıklar cımbızladılar, böcek ilacı reklamlarında gibi fısladılar bana doğru. Neticede Eşcinsel aşka dair 427 sayfalık kitapta eşcinselleri incitecek tek bir satır yazmamış olan bana, o yılın homofobi ödülünü reva gördüler. Kimler dersiniz? Tutucular mı? Dinciler mi? Sapına kadar heteroseksüeller mi? Hayır, sıkı durun, eşcinseller. Bir kitabı beğenmemek, eleştirmek her okurun hakkıdır. Beğenmeyenlerin kitabı yerden yere vurması, hakkında olumsuz yazılar yazması, tweetler atması yeterli olurdu. Homofobi bir insanlık suçudur. Nefret suçudur. Bana bu ödülü kitabı beğenmedikleri için reva gördülerse buna edebiyat eleştirisi değil, kulinfobi denir diye çırpınmaktayken 7 Aralık 2013 tarihli Hürriyet gazetesinde Taha Akyol'un Anlamak adlı köşe yazısını okuyunca bana bu ödülü verenleri hemen bağışladım. Yazıyı okuduğum ana kadar yazdığım, söylediğim tüm sözleri geri alıyorum. Çünkü artık bu yazı sayesinde biliyorum ki biz milletçe okuduğumuzu anlama ve yorumlama konusunda özürlüymüşüz. Düzelebilmemiz için eğitim düzeyi değil, eğitim zihniyetini değiştirmemiz lazımmış. Bu gerçeği bilmezden önce ben ne yapmıştım? Önce şaşırmış ve üzülmüş, sonra çok kızmış, hatta öylesine bilenmiştim ki aynı konuda bir ikinci kitap yazmaya hiç niyetim yokken Bora'nın kitabını kaleme almıştım. Birinci sayfadan itibaren eşcinsel bir çocuğun kırsal alanda çektiklerini, kendini kabul ettirebilmek için verdiği savaşı anlatmıştım. Ayrıca toplumun sürekli görmezden gelinen, üstü örtülen diğer suçlarıyla, ensest ilişkileriyle, kız çocuklarına karşı korkunç tutumlarıyla, bastırılmış azgın cinsellikleriyle, namus cinayetleriyle hiç değişmeyen davranışlarının üzerindeki örtüyü aralamıştım. Bana sen kim oluyorsun da bu konuya el attın diyenlere, ben konu seçimimde kimseden icazet almam demek istemiştim. Bora'nın kitabı yüzünden bana ikinci bir homofobi ödülü gelmedi. Gelse şaşmazdım. Artık ülkemde olabilecek hiçbir şeye şaşmıyorum. Gizli Anların Yolcusunu, orta yaş bunalımı yaşayan İlhami'nin sesiyle, Bora'nın kitabını Bora'nın delikanlı sesiyle yazmıştım. Dönüş ise 2 roman sonra benim kadın sesine geri dönüşümdür. Ne kadar özlemişim kadın şımarıklıklarını, mızmızlıklarını, duygusallıklarını, inatlarını. Ah, kadın olmanın çelişkili, rengarenk ruh halleri. Hiç eksilmeyin hayatımdan. Dönüş aynı zamanda 2013 yılı için sosyal tarihe bir not düşüşümdür. Türkiye eğer ileride bir gün benim yaşam tarzımın kısıtlandığı günleri görecekse ve kitapların birileri tarafından hala okunuyorsa, biz bir zamanlar 2013 yılında mesela Urla'da şarapçılık yapılırdı. Ege'nin tatil köylerinde, kasabalarında keyifle şarap ve rakı içer, kadınla erkekli sofralarda oturur, rahatça arkadaşlık ederdik, flört de ederdik. Kadınlar, kızlar tek başlarına yolculuk yaparlardı. Sapıkların dışında kimse onları kınamaz, onlara saldırmazdı. Ağaçlar kesilmesin, doğa tahrip edilmesin diye kampanyalar, eylemler düzenlenir, doğaya sahip çıkılırdı gibisinden not düşüşlerimin de kitabıdır. Gezi olaylarından önce yazıldığı halde Abdal'a malum olur misali sayfalarımda ağaç katliamına da yer verdiğim için aptallığımın kanıtı gibi de yorumlanabilir ayrıca. Ama dönüş her şeyden önce dönüşlerin romanıdır. Benim yeniden kadınların dünyasına, bir ana kızın birbirlerine, bir kızın baba evine ve çok yalnız bir adamın kendine sevgiyle açılan kapıya dönüşünün romanıdır. Bir de elbette nasıl olduğunu şu anda bile izah edemediğim, romana dönüş adını vermemin 3. gününde Remzi Kitabevi'ne ani dönüşüm var. Bir gün sırrını çözecek olursam, yazarlığımın serüvenini paylaştığım gibi onu da paylaşırım sizlerle. Yazar olmanın hayalini kurduğumda kaç yaşındaydım tam hatırlayamıyorum. Okul öncesinde dedemden evde harfleri öğrenip yazarlığa özendiğimde 6 yaşında olmalıydım. Neredeyse yarım asır bu hayalin peşinde koşmuş, yazarhanesine rastlatmak için var gücümle çevirip durmuşum feleğin çemberini. Uzun zaman aldı ama becerdim sonunda. Hayal burada noktalanıyor. Bu dünyada var olduğum sürece hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğim için okurlarımla daha nice hayalde buluşmak üzere. Kitap sonu, sayfa 351. Tarih, 18 Nisan 2014. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. New York, NEWYORK. Gent, GHENT. Lady House, LEDIG. HOUS. International Writers Colony, INTERNATIONAL. WRITERS. GOLONY. Hoang Hung, HOANG. HUNG. Jennifer Wonderburs, JENNIFER. WANDERBERS. KIWA, KIWA. Lisa Katz, LISA, KATS. Obama, OBAMA. McCain, MCCAIN.